Ayrım 5, sayfa 36.
Okyanusa yardım bekleyen bir el gibi uzanmış ıssız iskele, bana yalnızlığımı en iyi duyumsatan yerdi. Oradaki rüzgarın şiddeti, korkunç tutkuları, ölümcül aşkları çağrıştırıyordu. James Londralı bir siyahiydi. Derisinin rengine karşın yerli halktan en az beyaz turistler kadar kopuktu. Adada geçirdiği 2 yıl boyunca doğru dürüst bir kız arkadaş edinememiş olmak, onda komik bir karamsarlığa yol açmıştı. Yol boyunca daha önceleri tenis hocalığı yaptığı Fransız Rivierasını, tanıdığı süper zenginleri, paranın oluk oluk aktığı yaşamları anlatıp durdu. Hayatı boyunca paradan başka bir şeyi yüceltmemiş, bir yere, insana ya da ideale bağlanmamış, kayıp ruhlardan biriydi. Kiriş ise bir bakıma onun tam zıttıydı. Hayattan kopukluğu, içe dönüklüğü ve duygusal yönden gerçek bir çocuk oluşuyla tipik bir bilim adamıydı. Mesleki konularda zeki ve yetenekli ama insan ilişkilerine beceriksiz ve sarsaktı. Geçirdiği bunalımın izlerini, sessizliği ve durgunluğundan çok ansızın patlattığı yersiz kahkahalarında ve öfke nöbetlerinde seçebiliyordum. James, adanın doğu ucunda St. Croix ölçülerine göre dağ sayılabilecek küçük bir tepenin üzerine kurulmuş, son derece lüks ve pahalı bir lokanta seçmişti. Garsonlar da dahil içerideki herkesin beyaz derili olup Amerikanca konuştuğu, Tony'nin aylık geliriyle ancak bir aperatif alabileceği türden bir yerdi. İngiliz kolonilerindeki kulüpler gibi işte. Böyle yerlerden kapıya bir giyotin kurup yediklerinden çok yemeği ödedikleri paradan tatmin olmuş şımarık kelleleri kesmeye düşleyecek denli nefret ederim. Gene de otelin dışına çıkabildiğim ve uzun tahta masalardan, plastik tabaklardan kurtulabildiğim için memnundum. Ansızın başlamış olan ve bir türlü kesilmeyen şiddetli yağmur da geceye az çok bir şiirsellik katmıştı. Şimdiye dek gördüğüm yağmurların en korkuncu, en görkemlisiydi. Gökyüzü sanki yüzyıllarca birikmiş bir kin kusuyor, ölesiye boşaltıyordu yükünü. Biz zavallı insanlara bir uyarıda bulunmak istercesine. Masalar çabucak içeri çekilmiş, panjurlar kapanmıştı. Mahsur kalmıştık. ''Yemeği ben ısmarlıyorum, rahatça yiyebilirsin.'' demişti Kiriş. Listeye bir göz atıp sadece salata ısmarladığımı görünce. ''Ben yarın ona bedava bir tenis dersi vereceğim. Sen de ödemenin başka bir yolunu bulursun artık.'' Yüzüm öyle bir hal olmuş ki hemen ekledi. ''Yani öykülerinden birini verirsin.'' Bir boş boğazlık anında Kiriş'e yazarlık denemelerimden söz etmiştim. Bıçak gibi sessizliği kırmak istercesine devam etti James. ''Sende zaten tam bir yazar tipi var. Nasıl söylesem, işkence görmüş bir yazar.'' James'in sınırlı dünyasına var olmadığını sandığım bu işkence sözcüğü beynimin derinliklerine bırakılmış bir saatli bomba gibiydi. Yutkundum. ''Belki gerçekten işkence görmüşümdür.'' Sesim bir hortlağınki gibi çıkmış. Panjurları sürekli yumruklayan damlaların, sanki dışarıda bırakılmış hayaletler içeri girmek için yalvarıyorlardı. Fonunda hiç de hedeflemediğim lanetli bir gizem oluşmuştu.
''Bence'' diye başladı Kiriş. ''İşkence filan gördüğün yok. Gerçek bir acı çektiğini de hiç sanmıyorum. Sen acı çekeni oynuyorsun.''
''Hayatım hakkında hiçbir şey bilmeden nasıl böyle konuşursun? Ömrün boyunca fizik teorilerini yuttuğun için öyle bir bakışta herkesin formülünü de bulduğunu mu sanıyorsun?
Ben Türkiye'de doğdum ve büyüdüm.''
Korkunç öfkelenmiştim. Ağızları porsiyonu 50 dolarlık karideslerle, pavuryalarla, adını bile bilmediğim yemeklerle dolu bu haddini bilmez heriflerin, kişisel acılarım hakkında fikir yürütmeleri beni çılgına çevirmişti. Alkolün de etkisiyle saçmalamaya başlamıştım.
''Ben de Hintliyim.''
Haklıydı bir bakıma. Hindistan'ın diri diri yakılan kadınları, aç vücutların düşüp öldüğü Ganj'ı düşündüm. Ama ben böyle bir acıyı kastetmemiştim. Aslında ne anlatmaya çalıştığımı bile bilmiyordum. Beni hiç tanımayan, tanımak da istemeyen insanlara açılmak için güçlü bir dürtüye kapılırım zaman zaman. Aslında bu bir tür kışkırtma, meydan okumadır. Ama kendi acılarına bile yabancılaşmış bu insanlara acıdan söz etmenin ne anlamı olabilirdi ki? Yürekleri yerine tıkır tıkır işleyen yağlı bir makinayı kullananların inandığı şu acı çekeni oynama kavramı acının sayısız görünümlerinden biridir bence.
''Sen yıllardır Amerika'da yaşayan, Amerikalılaşmış bir fizikçisin. Ülkendeki acıları sırtını dönüp gittiğin için bunca parayı veriyorlar sana. O kanın üzerine sıçramasına bile izin vermezsin. Ve fizikçi olduğun sürece senden istenen insanın kendisine de sırt çevirmendir zaten. Çözümleyici bir zekadan başka değeri yoktur insanın. Hedefi de doğayı 3-5 formüle indirip denetim altında tutmaktır.''
Tonu giderek sertleşen tartışmaya James el koydu.
''Bence siz bütün fizikçiler bunalımın eşiğindesiniz.''
O eşiği çoktan açtık. Değil mi Kiriş? Dedim sadece dudaklarımla gülümseyerek. İçkimi bir dikişte bitirdim. Dönüş yolunda Kiriş Hristiyan olup olmadığımı sordu. Cevabıma da oldukça şaşırdım. James ve Kiriş beni Kalabaş'ta izlemişler. Ve hiçbir Müslüman kadının böyle dans edemeyeceğine karar vermişlerdi. Bu geceki yemek davetinin James'in imasının nedeni de buydu herhalde.
İçkiden olsa gerek diye açıklamaya giriştim. Sanmıyorum. Bence içsel bir şeydi. Bir dönüşüm diye yanıtladı James. Yalnızlık içsel bir şeydir. Taşkınlık da onun dış alımlarından biridir dedim. O anda Kiriş'in elini sırtımda hissettim. Beceriksiz ve kabaydı dokunuşu. Parmakları yağlı lastik gibiydi. Öylesine ani bir irkilmeyle geri çekildim ki direksiyondaki James bile bana doğru döndü. Denetim dışı kaçışım karanlık jipin içine top mermisi gibi düşmüştü. Bu akşam yemeğinin sayısız rezilliğine, bayağılığına damgayı vuran katı ve gürültülü bir davranış göstermeyi başarmıştım sonunda. Hem de hiç düşünmeden. Otele vardığımızda Kiriş'e kumsalda dolaşmayı önerdim. Hem o korkunç, utanç dolu anı birazcık unutturabilmekti niyetim, hem de herhangi bir Amerikan üniversitesinde bana bir iş ayarlayıp ayarlayamayacağını sormak istiyordum. 5 aydır maaş almadığımı, çok parasız olduğumu söylediğimde Kiriş gerçekten de acı çektiğime inanmıştı. Öylesine batılılaşmışsın ki diye geçirdim içimden. Sana işkenceden, tecavüzden, intihardan söz etsem burun kıvırırsın. Ama parasızlığı geçerli bir mutsuzluk nedeni sayıyorsun.
Senin yaşına gelmemiş birisinin hayatını düzene koymamış olması çok tuhaf diye başladı vaazına. Parantez içinde yardım istediğimiz insanlar nedense size bedava bir ahlak dersi vermeye de yükümlü sayarlar kendilerini. Birdenbire panter kadar atak bir yaratığın çalıların arasından fırladığını ve hızla üstümüze geldiğini fark ettim. Tony'ydi bu. O sessiz yan ayak adımlarından tanımıştım. Kara bir hayalet gibi aniden belirivermişti. Elinde hala 2 büyük deniz kabuğu vardı. Bana bir şey söylemeden dosdoğru Kiriş'e döndü.
Bu güzel bayan için deniz kabuğu almak ister misin? Sadece $10. Nereden topluyorsun bunları? Diye sordu Kiriş. Kabukları göstermelik bir ilgiyle izlerken. Bunları toplamıyorum. Denizden çıkarıyorum.
Aptallığımızdan, cahilliğimizden dolayı bizi küçümsemiş gibiydi. Sanki doğru dürüst İngilizce konuşmaktan, toplamak ve çıkarmak arasındaki farkı bilmekten acizmişiz gibi. Biz 2 fizikçi, entelektüellerin eğitilmemiş keskin zeka karşısında duydukları o belli belirsiz utancı paylaştık bir an. Paranın yarısını ben verince Kiriş bir deniz kabuğu almaya ikna oldu. Ne halim varsa gör anlamına gelen bir iyi geceler dileğinden sonra odasına gitti.
Bu erkek arkadaşın mı?
Hayır.
Ama seni beğeniyor.
Bu mümkün. Sesindeki saklamaya hiç çalışmadığı kıskançlık, hatta kırgınlık canımı sıkmıştı. Üstelik geceleri boş kumsalda beni beklemesi, çalıların arasından gözetlemesi korku vericiydi. Kimin nesiydi bu adam? Benden ne istiyordu? Odama doğru yürümeye koyuldum. Yumuşak adımlarla beni izledi.
Ben Bay Alex'i arıyorum. Deniz kabuğu satacağım. Bu gece onu gördün mü?
Bay Alex'i tanımıyorum.
Nasıl tanımazsın? Herkes Bay Alex'i tanır. Otelin sahibi.
Bilmiyorum dedim sabırsızca. Bir an önce odama varmak istiyordum.
Aslında seni tekrar görmek isterim.
Aniden durdum. Ona döndüm. Neden?
Yalnızlığa öyle alışmıştım ki bir başkasının ilgisini ancak bir tehdit olarak algılayabiliyordum. Yabani bir hayvanın insan karşısında tedirginliğine benzeyen bir duyguydu bu. İçimdeki ceset uyandırılmaktan korkuyordu. Sesimdeki sertlikten yılmıştı. Yumruk yemişçesine bir adım geriledi.
Yarın buluşup buluşmayacağımızı öğrenmek istedim sadece. Marona getireceğim de bana boş yere taşıttırma.
Elbette buluşuruz. Neden olmasın? İyi geceler.
Yatağıma uzandığımda tatsız bir duygu vardı içimde. Ertesi sabah hazır olmadığım bir sınava girecekmişim gibi. Belki de bu geceki tersliğimden sonra Tony bir daha asla gelmezdi. Ertesi gün bir seminerden ötekine koşarken beni bekleyen o gizemli randevuyu hemen hemen unutmuştum. İlginçtir ki o gün ilk kez seminerleri can kulağıyla dinlemiş, zevk almayı bile başarmıştım. Belleğimin çok gerilerinde kuytu bir köşeye saklamıştım kabuk adamı. İşte bu yüzden akşamüstü onu kumsalda gördüğümde şaşırdım. Tanıdığım gerçek bir insan değildi sanki o. Düşsel bir yaratık vücut bulmuş ve bu adada karşıma çıkmıştı.
Tony, o hiç kimselere benzemeyen yerli yürüyüşüyle kayarcasına dimdik gururla geçiyordu. Hafifçe içe dönük, esnek adımları, kumlara okşarcasına sessiz ve yumuşaktı. Krallığına gereksinim duymayan bir kral kadar görkemliydi. Balerin değil, bir kaplan, pike yapan bir kartal kadar da zarif. Bu kumsalın, adanın, okyanusun asıl sahibinin kendisi olduğunu biliyordu. Başını benden yana hiç çevirmemesine karşın beni gördüğünün farkındaydım. Yeni yıkanmış fönlü saçlarım, akşam yemeği için çeki düzen verilmiş giysilerimle saat 6'daki kozmoloji seminerine gidiyordum. Toplantı salonuna doğru akın akın yürüyen fizikçilerden ayrıldım. Bir bahçe duvarının üzerine çabucak tırmanıp ona el salladım. Hemen durdu. Sakınımlı, çekingen, kendine özgü bir işaretle yanıtladı beni. Hiç düşünmeden ona doğru yürüdüm.
Sürüyle insanın o tarafa gittiğini gördüm.
Eliyle toplantı salonunu gösterdi.
Anladım ki seni bulmanın tam zamanı.
Yaz okulu için adaya gelmiş dev gruptan biri olduğumu bildiğine göre beni bir süredir izliyordu.
Getirdim.
Neyi?
Ha evet, teşekkürler.
Hiç istemediğim şu malı bir an önce alıp konferansa yetişebilirdim.
Ama burada veremem. Çok tehlikeli. Başka bir yere gitmeliyiz.
Göz ucuyla salona baktım. Son grupta içeri girmek üzereydi. Kozmoloji seminerleri az sonra başlayacaktı.
Tamam, nereye gideceğiz?
Eliyle koyun şimdiye dek hiç gitmediğim ucunu, getonun ve şehrin bulunduğu yönün tam tersini gösterdi. Çok uzaklardaki palmiyeleri seçtim. Görebildiğim kadarıyla iskan edilmemiş ıssız bir yerdi. Oteller zincirinin bitiminden birkaç kilometre ötedeydi.
Korkacak bir şey yok. Buralarda herkes kabuk adamı tanır.
Kedi bakışları yüzümden hiç ayrılmıyor. Bir cerrah keskinliğiyle aklımdan geçenleri kaydediyordu. Korkumu saklamam gerçekten çok güç olacaktı. Ama mutlaka gerekliydi. Ne tür bir oyun oynayacaksak oynayalım. Kuralları o koymuştu. Ben de restini görmüş, düello davetini kabul etmiştim. Kumsal boyunca yürümeye başladık.
Sen ne iş yaparsın?
Fizikçiyim.
Fizik nedir?
Fizik, yani biz fizikçiler maddeyi araştırırız. İlk kez böyle bir soruyla karşılaşmıştım. Hiç kolay değildi. Üstelik Tony madde kavramından habersizdi.
Yani doğal olayları, doğayı inceleriz. Okyanusu, balıkları filan mı?
Pek öyle sayılmaz. Daha çok cansız varlıkları.
Demek istediğim, örneğin elmaların neden yere düştüğünü.
Bu sefer kafası daha çok karışmıştı. Uğraşacak daha önemli bir konu bulamadığım için de biraz acımıştı bana.
Aslında ben yazarım. Benim işim öyküler anlatmak.
Bunu söyler söylemez de gerçeğin ta kendisini dile getirdiğimi anladım. Ben gerçekte fizikçi değildim. Diplomalar, dereceler almış olsam da hiçbir zaman bir bilim adamı olmamıştım. Ne elmaları yere düşüren çekim yasası ne de kozmoloji, Tony'nin korkunç yüzünün gerisindeki gizler kadar ilgilendiriyordu beni. Bu adaya, bu kumsala gelişimin bir amacı varsa eğer, o da anlatmaktı. Okyanusun sonsuzluğunu, vahşi ve tutkulu yağmurları, kabuk adamı. İşte ancak o zaman öyküler anlattığımı söylediğimde Tony beni benimsedi. Onun için gerçek bir insan olmayı o anda başardım. Çünkü gerçek bir işle uğraşıyordum.
Benim öykümü de anlatacaksın, değil mi?
Belki, henüz bilmiyorum. Öyküsünün yazılacağını yazarından bile önce bilmişti Tony. Onun geçmişi olduğu kadar geleceğe de uzanan gizemli bir sezgisi vardı.
Peki ya kendi öykünü?
Ben hep kendi öykümü anlatırım. Çünkü daha kolay. En kolayı. Kumsal birdenbire bitmiş, sık çalılıklarla ve denizin üzerine çekilmiş beton bir duvarla karşılaşmıştık. Yola devam edebilmek için duvarın deniz tarafındaki dar, yosunlu çıkıntı boyunca yürümek gerekiyordu. İki dalga arasındaki kısacık zamanda başardı bunu Tony. Ben seyrimde kala kaldım. Ayağımdaki ağır sobalarla o kaygan eğri zeminde böylesine hızlı yürümem olanaksızdı.
Yardım ister misin?
Hayır, kendim geçebilirim. Fönlü saçlarıma bakarak muzipçe gülümsedi.
O zaman ıslanacaksın.
Önemli değil, diye yanıtladım somurtarak. Dediği gibi oldu. Duvarı aşana dek iki dalga yedim ve belime kadar ıslandım. Ama sonuçta yardımını almadan ve en önemlisi suya düşmeden geçmeyi başarmıştım. Duvarın öte yanı sanki ayrı bir ülkeydi. Issız, bomboş kumsaldı, artık palmiyeler bile yoktu. Terk edilmiş bir savaş alanı sessizliği hüküm sürüyordu. İnce, beyaz bir çöl şeridi, çalılıklar ve okyanusun arasına sıkışmış,
uzayıp gidiyordu ta uzaklardaki Hindistan cevizi ağaçlarına dek. Yerleşim alanları bitmişti. Görüş mesafesinin sonuna kadar kilometreler boyunca tek bir insan yoktu. İçimdeki korku hızla büyüyordu. Daha ne kadar gideceğiz?
Sana söylemiştim. Hindistan cevizi ağaçlarının altına.
Sonsuzca uzakta görünen burnu yeniden gösterdi Tony. Daha önce de aynı yeri işaret etmişti etmesine ama bu içimi rahatlatmak şöyle dursun, giderek benliğime ele geçiren korkuyu daha da artırıyordu. O hiç konuşmuyordu. Suskun, soğukkanlı ve çok esrarengizdi. Bir maske kadar donuk yüzünden hiçbir şey okuyamıyordum. Kaldı ki kendi korkunç düşüncelerimin doğrulamasını bulmak kaygısıyla gözlerine bakmaya cesaret edemiyordum.
Ayrım sonu. Sayfa 45.